Ayrım 25, Muhteşem Hata, Frederick Forsyth, sayfa 311. Bay Pound vasiyetnameyi elinden bıraktı, kağıt açacağını tekrar aldı. Yeni zarftan 20 sterlinlik banknotlardan 5 deste çıktı. Hepsi yeni ve gıcır gıcır olup çevrelerine kahverengi kağıttan bir bant sarılarak yapıştırılmıştı. Yani toplam değer 1000 sterlin oluyordu. O da pek sessizdi. Genç Armitage burun deliklerinden birini yoklamayı bırakıp ortadaki paralara bir bakireye bakan Satir'in ilgisizliğiyle baktı. Martin Pound vasiyetnameyi tekrar eline aldı. İcra yetkilimden geçmiş dostluğumuza dayanarak cenazemin ertesi gününden itibaren icra görevlerine başlamasını istiyorum. Bay Pound yine gözlüklerinin üzerinden baktı. Normal koşullarda olsa da şimdiden Bay Hanson'ın iş yerini ziyaret etmiş, diğer bilinen mülklerine bakmış olurdum. Hepsinin gereğince yönetilmekte olduğundan emin olmaya çalışırdım. İhmal nedeniyle herhangi birine bir zarar gelmemiş olduğunu saptardım dedi. Fakat kendimin vasiyetnamenin tek icracısı olduğumu daha yeni öğrendiğimden böyle bir şey yapamadım. Şimdi de cenazenin ertesi gününe kadar başlayamayacağımı öğrenmiş bulunuyoruz.
Bakın dede baba Armitage, ihmal olursa malın değerini düşürür değil mi?
Bilemem diye karşılık verdi Pound. Hatta kuşku duyarım. Bay Hanson'ın işinde çalıştırdığı çok yetenekli ve güvenilir yardımcıları vardı. Yokluğunda işlerin gereğince yürütüleceği konusunda onlara güvendiğini varsayarım.
Yine de bir an önce harekete geçseniz daha iyi olmaz mı?
Paul cenazenin ertesi günü dedi.
O zaman cenazeyi mümkün olduğu kadar erken kaldıralım.
Bunu söyleyen Bayan Armitage'di. Nasıl isterseniz dedi Pound, en yakın akrabası sizsiniz. Okumasına devam etti. Malımın tamamını. Martin Pound burada sanki okumakta zorluk çekiyormuş gibi gözlerini kırpıştırdı, yutkundu. Malımın tümünü sevgili kız kardeşime bırakıyor, bu şansını sevimli kocası Norman ve çekici oğulları Tarquin'le paylaşacağını umuyorum. Bu paragraf 7. paragrafın ışığı altında uygulanacaktır. Şaşkın bir sessizlik oldu. Bayan Armitage elindeki mendili zarif bir hareketle göz pınarlarına bastırdı. Bunu oradaki bir yaş damlasını silmekten çok ağzının köşelerinde beliren tebessümü saklamak için yapmıştı. Mendili yüzünden çekip kocasına ve oğluna bakarken sanki geçkince bir tavuk bir budunu zorlukla yerden kaldırmış da altında gerçek bir altın yumurta bulmuş gibi bir hali vardı. Diğer iki Armitage ağızları açık oturuyorlardı. Büyüğün sonunda kaç parası vardı diye sordu. Pound bilemem diye karşılık verdi. Oğlu hadi bir fikriniz vardır dedi. Şöyle aşağı yukarı tüm işlerine siz bakıyordunuz. Pound vasiyetnameyi hazırlayan o yabancı avukatı düşündü. Hemen hemen tüm işlerine dedi. Pound dişini sıktı. Armitage'leri ne kadar tatsız bulursa bulsun yine de rahmetli arkadaşının vasiyetnamesinin tek lehtarıydı onlar. Cari fiyatlarla tüm mülk söz konusu olduğunda sanırım bu 2,5 ile 3 milyon sterlin arası dedi.
Vay canına!
Bu baba Armitage'den geliyordu. Gözünün önünde hayalle belirmeye başlamıştı.
Veraset vergileri kaça patlar?
Korkarım epey yüksektir.
Ne kadar?
Bu kadar büyük bir miras için en yüksek oranda vergi alınır, yani %75. Genelde %65 falan uygulanır.
Geriye 1 milyon temiz para bırakıyor yani dedi oğul.
Pound çaresizlik içinde ama bunun çok kaba bir hesap olduğunu anlıyorsunuzdur diye açıkladı. Eski dostu Hanson'ı bir kere daha düşündü. Kültürlü, esprili, titiz. Neden Timothy Tanrı aşkına? 7. paragraf var dedi. Bayan Armitage o ne diyor diye sordu. Hayallerinden zorlukla ayrılmıştı. Pound tekrar okumaya başladı. Bütün ömrümce gömüldüğüm zaman toprağın altındaki kurtların ve diğer parazitlerin beni yiyeceği korku ve dehşetiyle yaşamışımdır. Bu nedenle kendime kurşun hasarlı bir tabut yaptırmış bulunmaktayım. Bu tabut halen Bennett ve Gaines cenaze evinde beklemektedir. Son istirahatgahım olarak bu tabuta konmayı istiyorum. İkincisi, günün birinde bir ekskavatörün ya da buna benzer bir makinenin toprağı kazarak beni yeniden ortaya çıkarmasını istemiyorum. Bu nedenle denize gömülmeyi istiyorum. Gömüleceğim yer Devon'un tam 20 mil güneyinde bir zamanlar donanma subayı olarak hizmet gördüğüm yer olmalıdır. Son olarak kız kardeşimle eniştemin bana olan büyük sevgileri nedeniyle tabutumu kendi elleriyle suya atmalarını istiyorum. Vasiyetnamenin icra yetkilisi bu isteklerimin harfiyen yerine getirildiğini, mirasçılarım tarafından herhangi bir engel çıkarılmadığını ve değişiklik yapılmadığını görecek, böyle bir durum olursa yukarıda yazılanlar butlağın olacak ve tüm malım mülküm maliyeye hibe edilecektir. Martin Pound başını kaldırdı. Aslında eski dostunun bu korkularını öğrenince şaşırmıştı ama belli etmedi. Şimdi Bayan Armitage, size resmi şekilde soruyorum. Merhum kardeşinizin 7. paragrafta belirttiği isteklere bir itirazınız var mı? Butalaca bir şey diye cevap verdi kadın. Denize gömülmek. Buna izin verildiğinden bile haberim yoktu. Oldukça nadir bir olaydır ama yasak değildir diye karşılık verdi Pound. Daha önce de böyle bir olayla karşılaşmıştım. Oğlu pahalıya oturacak dedi. Mezarlık cenazesinden çok daha pahalı olacak. Hem ne diye yakılmak istemiyor? Pound, cenazenin maliyeti mirası etkilemeyecek dedi. Masraflar buradan çıkacak. Eliyle dirseğinin dibinde yatan bin sterline pat pat vurdu. Şimdi bir itirazınız var mı?
Bilemiyorum.
Sizi uyarmam gerekir. Eğer itirazınız varsa vasiyetname geçersiz ve butlan sayılacaktır.
O ne demek?
Mirası devlet alacak dedi kocası kısaca. Pound evet öyle diye açıkladı. Bayan Armitage itirazım yok dedi ama hala da gülünç buluyorum bunu. O halde en yakın akraba olarak bana hazırlıkları yapma yetkisini veriyor musunuz? Bayan Armitage evet anlamında başını salladı. Kocası ne kadar çabuk olsa o kadar iyi dedi. Sonra hemen veraset muamelelerine başlayabiliriz. Bay Pound hemen ayağa kalktı. Bu kadarına ancak dayanabilmişti zaten. Vasiyetnamenin son paragrafı buydu dedi. Altında kendi imzası ve tanık imzaları var. Her sayfanın dibinde de aynı imzalar görülüyor. Bu nedenle artık tartışacak bir şey kalmadığına inanıyorum. Ben gerekli hazırlıkları yapıp yer ve zaman konusunda sizlerle temas edeceğim. İyi günler. İnsan denizciliğin pek heveslisi değilse Ekim ayının ortasında dünyada Manş Denizi'nin ortasına çıkmaz. Bay ve Bayan Armitage de daha denize açılmadan önce bu işe pek meraklı olmadıkları da açık açık belirtmişlerdi. Bay Pound içini çekti. Onlarla birlikte kameraya girmektense arka güvertede rüzgar altında durmayı yeğlemişti. Hazırlıkları yapması bir hafta sürmüştü. Devon'da bir Brixham teknesi bulmuştu bu iş için. Teknenin sahibi olan üç balıkçı bu olağanüstü işe ancak fiyatla anlaştıktan sonra razı olmuşlardı. Yasayı çiğnemediklerinden de emin olmak istemişlerdi razı olmadan önce. Bu mevsimde Manş'ta nasılsa pek balık olmazdı. Yarım ton çeken tabutu cenazecinin arka bahçesinde siyah arabaya vinçle yüklemişlerdi. Armitage'ler durmadan yakınmışlardı bu işe. Brixham'a gelince kamyonet rıhtıma yanaşmış, tabutu tekneye, teknenin adamları almışlardı. Şu anda arka güvertede duruyordu. Pırıl pırıl cilalı ağacı, pirinç kulpları, sonbahar göklerinin altında ışıldamaktaydı. Tarquin Armitage grupla birlikte Brixham'a kadar gelmiş, orada denize bir göz atınca kıyıda kalmayı tercih etmişti. Zaten bu deniz cenazesine katılması zorunda değildi. Pound'un deniz kuvvetlerinden bulduğu papaz alacağı cömert ücret karşılığında törenin dinsel kısmını yerine getirmeyi memnuniyetle kabul etmişti. Şu sıra o da sırtında kalın paltosuyla küçük kamerada oturmaktaydı. Kaptan güverteye Pound'un durduğu yere doğru yaklaştı. Bir deniz haritası çıkarıp açtı. Haritanın uçları rüzgardan uçup duruyordu. Yola çıktıkları yerin 20 mil güneyinde bir noktaya parmağını bastı, bir kaşını havaya kaldırdı, Pound başını salladı.
Derin su dedi kaptan. Sonra başıyla tabutu işaret etti. Onu tanır mıydınız?
Hem de çok iyi dedi Pound. Kaptan omurdandı. Bu küçük troll teknesini kardeşi ve kuzeniyle birlikte çalıştırıyordu. Çoğu balıkçılar gibi bunlar da akrabaydılar birbirlerine. Sağlam yapılı Devon halkındandılar. Elleri ve yüzleri kahverengiydi. Daha Drake denizciliğin ağasını öğrenirken onların ataları bu tehlikeli sularda balık tutardı.
Bir saate kadar varırız dedi, dönüp teknenin ön tarafına yürüdü. Denilen noktaya geldiklerinde kaptan tekneyi burnunu rüzgara verecek şekilde çevirdi, motoru tam kapatmadı. Kuzen eline uzun bir tahta aldı. 70 santim elinde aralıklarla enine parçaların birbirine tutturulduğu merdiven gibi bir rampaydı bu. Onu sancak parmaklığına dayarken kaygan tarafını üste getirdi. Tahtanın orta yeri parmaklığın hizasına gelmekteydi. Taht ravalli gibi konmuştu. Kaptanın kardeşi motorun başında dururken kuzen tabutun dört pirinç kulpuna kancalar geçirdi. Motor uğuldarken tayfalar yüklendiler. Tabutun ucu güvertenin tabanından kalktı. Onu 50 santim kadar yüksek tutarken altına merdivenin ucunu kaydırıp tabutun burnunu denize doğru çevirdiler. Artık rayların üzerine oturmuş durumdaydı. İtilince ilerledi, güverte parmaklığının üzerindeki denge noktasına geldi. Yarısı teknenin içinde, yarısı denizin üzerindeydi. Adamlardan biri Pound'a doğru baktı, o da papazı ve arbitrajları kameradan çağırdı. Altı kişi alçak bulutlara ve ara sıra tozuyan yağmurun altında sessizce durdular. Sallantıya karşı kendilerini dengelemeye çalıştılar. Doğrusunu söylemek gerekirse papaz işi mümkün olduğu kadar kısa tuttu. Beyaz saçları rüzgarda uçuşup duruyordu. Norman Armitage'in de başı açıktı, üşümüş bir papağan kadar rahatsız görünüyordu. Az ilerisinde koca tabutun içinde yatan akrabası hakkında ne hissettiği ancak tahminle çıkarılabilirdi. Bayan Armitage kürklerinin arasında pek görünmüyordu. Kürk yaka, kürk şapka ve yün kaşkolunun ortasından bir tek donan burnu uzanıyordu dışarıya. Martin Pound papazı dinlerken bakışlarını gökyüzüne çevirdi. Bir tek martı soğuğa ve sulara aldırmadan uçuyor, ne midesi bulanıyor ne de miraslarla, vasiyetnamelerle, akrabalarla ilgileniyordu. Avukat tekrar tabuta ve denize baktı, fena değil diye düşündü. İnsan böyle şeylere karşı duygulu ise hiç de fena değil. Aslında ona kalırsa öldükten sonra bedenine ne olacağına pek aldırmayan bir tipti. Hanson'ın da bu konuya bu kadar ilgi duyduğunu bilmiyordu. Ama ilgi duyan için denize gömülmek hiç de fena değildi. Tabutun üzerinde içeriye sokulamayan dalga damlalarının toplandığını gördü. "Eh, seni burada kimse rahatsız edemez Timothy dostum," dedi içinden. Diyerek biraderimiz Timothy John Hanson'ı ebedi istirahatgahına ve Tanrı'ya teslim ediyoruz. Amin. Pound törenin bittiğini fark edip şaşırdı. Papaz beklenti dolu bir bakışla ona bakıyordu. O Armitage'lere başını salladı. Armitage'lerin her biri bir balıkçının yanına gitti. Onlar alttaki tahtayı tutarken ellerini tabutun arkasına dayadılar. Pound adamlara başını salladı. Adamlar tahtanın içeri uzanan uçlarını hafifçe yukarı kaldırdılar. Diğer ucu denize doğru eğildi. Sonunda tabut da harekete geçti. Armitage'ler aynı anda ittiler. Önce bir sürtünme oldu, sonra tabut hızla öbür uca doğru kaydı, fırladı, tekne sallandı. Tabut yaklaşan dalgaya güm diye çarparken pek de fazla su sıçratmadı. Sonra da görünmez oldu. Bir anda Pound yukarıda dümende oturan kaptanla göz göze geldi. Adam elini kaldırıp geldikleri yöne doğru uzattı. Pound tekrar başını salladı, motorun sesi yükseldi. Tahta iskele içeriye alınmış, yerine konmuştu bir de. Armitage'lerle papaz hızla kameraya sığındılar. Rüzgar şiddetleniyordu. Brixham'a yaklaştıklarında karanlık hemen hemen basmaktaydı. Rıhtımdaki evlerde ilk ışıklar yanmaya başlamıştı bir de. Papazın küçük otomobili yakın bir yere park edilmişti. O hemen binip gitti. Pound kaptanla hesaplaştı. Adam bir gün içinde bir haftalık balık parasını çıkarmış olmaktan memnundu.
Cenazecinin adamları limuzinde hazır bekliyorlardı. Tarquin Armitage de oradaydı. Pound arabayı onlara tahsis etmeyi uygun buldu. Londra'ya tek başına trenle dönmek daha iyiydi. Bayan Armitage tiz bir sesle, "Artık son hızla mülkün hesabına başlamalısınız," dedi. "Ferasetin de, bu oyunlar yetti artık." Pound soğuk bir sesle, "Zaman kaybetmeyeceğimden emin olabilirsiniz efendim," diye karşılık verdi. "Sizinle temas ederim." Şapkasını çıkarıp selam verdi, istasyona doğru yürüdü. Herhalde uzun bir iş olmayacak diye düşünüyordu. Timothy Hansen'ın malı hakkında zaten fikri vardı. Her şey düzenli yürüyecekti. Dikkatli adamdı doğrusu Hansen. Bay Pound tekrar arbitrajlarla temas edebilecek duruma gelinceye kadar Kasım ayının ortası olmuştu. Gerçi tek mirasçı olarak avukatın bürosuna davet edilen yalnızca bayan Armitage'di ama o yine de yanında kocası ve oğluyla gelmişti. "Pound ona, kendimi zor bir durumda buluyorum bayan Armitage," dedi.
"Ne konuda?"
"Merhum kardeşinizin malı konusunda bayan Armitage. Size açıklayayım. Bay Hansen'ın avukatı olarak servetini oluşturan mülklerinin değerini ve yerlerini zaten biliyorum. Bu nedenle onları gecikmeden inceleme olanağını buldum."
"Neymiş onlar?"
Soru sertti ama Pound aceleye getirilmek istemiyordu. "Aslında 7 parça mülkten oluşuyor. Bunlar bir araya gelince aşağı yukarı varlığının %99'unu kapsıyorlar. Bir kere kentte o değerli madeni paralar alım satım şirketi var biliyorsunuz. Bu şirket tamamıyla kendisine aitti. Kendi kurmuş, kendi geliştirmişti. Ayrıca bu şirketin bulunduğu bina da şirketin malı olduğundan ona aitti. Bunları savaştan az sonra fiyatlar düşükken ipotekle almıştı. İpotek çoktan ödendi. Şirket o gayrimenkulün kendisi de şirketin sahibi oldu."
"Kocası bütün bunların değeri ne kadar olabilir?" diye sordu.
Pound, "Orada bir sorun yok," dedi. "Bina, şirket, stoklar, binadaki diğer 3 kiracı firma bir arada tam tamına çeyrek milyon sterlin ediyor." Oğlu dişlerinin arasından bir ıslık öttürüp sırıttı.
"Baba, nasıl bu kadar kesin bilebilirsiniz?" diye sordu.
"Çünkü o fiyata satmış da ondan."
"Ne yapmış?"
"Ölümünden 3 ay önce kısa bir temas sonucu şirketi hisseleriyle, stokuyla, her şeyiyle birlikte çoktan beri isteyen varlıklı bir Hollandalı tüccara satmış. Demin belirttiğim miktar karşılığında."
"Ama ölene kadar orada kendi çalışıyordu," diye itiraz etti bayan Armitage.
"Başka kimler biliyordu bu durumu?"
"Kimse," dedi Pound. "Memurlar bile bilmiyor. Binanın satış akdi taşralı bir avukat tarafından hazırlanmış. O da başka bir şey söylemiyor. Geri kalan kısmın satışı ise Hollandalı ile kendisi arasında özel bir anlaşmayla yapılmış. Bazı şartlar varmış. 5 kişilik memurlar kadrosu işine devam edecek, yıl sonuna veya ölümüne kadar genel müdür olarak şirketi kendisi yönetecek. Hangisi daha önce yer alırsa. Alıcı bunu bir formalite sanmış besbelli."
"Bu adamı gördünüz mü?" diye sordu bayan Armitage.
"Bay De Jong'u mu?" "Evet, kendisi Amsterdam'ın tanınmış ve saygın madeni para tüccarlarından biri. Anlaşmaları da gördüm. Hepsi kusursuz ve düzenli, yasal da."
"Baba Armitage, parayı ne yapmış peki?" diye sordu.
"Bankaya yatırmış."
Oğlu, "O halde sorunumuz yok," dedi.
İkinci mülkü kentteki evi ve arazisiydi. 20 dönümlük çok güzel bir parkın içinde sevimli bir yer. Geçen Haziran'da orayı değerinin %95'ine ipotek etmiş, sonra da yalnızca ipotek karşılığını çeyreğine tekabül eden bir tek taksit ödemiş. Ölümü üzerine emlak firması hak iddia etmiş ve malı devralmış. Yine yasal ve usulüne uygun.
"Kaç para almış eve karşılık?" dedi bayan Armitage.
210 bin sterlin.
"Ve bankaya yatırmış, öyle mi?"
"Evet, sonra Mayfair'deki apartman dairesi var. Onu özel anlaşmayla aşağı yukarı aynı zamanda satmış. Bu iş için de başka bir avukat kullanmış. 150 bin dolar da ona almış, bunu da bankaya yatırmış."
"Üç mülk ediyor," dedi oğlu. "Başka?"
"Bu üç mülkünden başka değerli bir para koleksiyonu vardı. Bunu kendi şirketi aracılığıyla parça parça olarak yarım milyonun biraz üzerinde bir değerle satmış. Satması birkaç ay sürmüş. Faturaları ayrı ayrı yerde tutmuş, evindeki kasada bulduk. Son derece yasal ve dikkatli hazırlanmış belgeler. Her satıştan sonra aldığı parayı bankaya yatırmış. Beni yandan komisyoncusu tüm hisse ve tahvillerini 1 Ağustos'a kadar satmış. Altıncısı Rolls Royce'uydu. Bunu 48 bin sterline satıp yerine bir başkasını kira ile tutmuş. Kiralayan şirket arabayı geri aldı. Son olarak da çeşitli bankalardaki mevduatları vardı. Bildiğim kadarıyla tüm mal varlığı, sanırım gözden kaçırdığım bir şey de yok. 3 milyon sterlinin biraz üzerinde oluyor.
Yani, dedi Armitage baba, ölmeden önce nesi var nesi yoksa hepsini paraya çevirdi. Ve bundan ne çevresindekiler ne de yanında çalışanlar hiç kuşkulanmadılar, öyle mi?
Bundan iyi ifade edilemez, dedi Pound.
Biz o saçma sapan malları zaten istemezdik, diye atıldı o.
Biz de paraya çevirmek isterdik. Demek son aylarını bizim yapacağımız şeyi bizim yerimize yaparak geçirmiş. Bir toplama yaparsınız, borçları ödersiniz, vergiyi çıkarırsınız ve geri kalanını da bize verirsiniz.
Korkarım yapamam, dedi Bay Pound.
Neden?
Bayan Armitage'in sesi çığlık gibi tizdi. Tüm malının karşılığı olan bankaya yatırdığı paralar.
Ne olmuş?
Çekmiş hepsini.
Ne yapmış?
Önce yatırmış, sonra da hepsini çekmiş. Çeşitli bankalardan haftalar boyunca parça parça çekmiş, ama hepsini çekmiş, tamam mı? Vakit almış.
Armitage inanmaz bir sesle,
3 milyon sterlini nakit olarak kimse çekemez, dedi.
Pound yumuşak bir sesle çekebilir diye karşılık verdi. Bir arada değil ama büyük bankalardan 50 bin sterline kadar önceden haber vermek şartıyla çekebilir. Nakitle yapılan birçok çeşit iş vardır. Kumarhaneler, gazinolar, bahse girme acentelikleri falan örneğin. Ayrıca elden düşme mal satan piyasa hemen hemen tümüyle nakit karşılığı çalışır.
25. ayrımın sonu. Sayfa 325.